Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Açık Gazete içinde her hafta salı günleri yayınlanan Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Akif tatili biraz uzattı, yine aramızda yok. Ben tek başıma sizleri ağırlamaya, daha doğrusu sizlerin evlerinde, arabanızda, telefonunuzda kulak dostunuz olmaya devam edeceğim. Şimdi bugün çok severek bitirdim romanını. Sarhoşların Perşembesi, iletişim yayınlarından çıktı. Onun yazarı Jacqueline Çelik ile konuşacağız. Şimdi nereden bana bu geldi? O da ilginç bir öyküsü var. Ta benim üniversite yıllarımdan bir arkadaşım var. Böyle bir iki ay önce bana mesaj yazdı. Ben dedi Jacqueline Çelik'i çok seviyorum dedi. Yeni kitabı çıktı dedi. Senin de okumanı istiyorum dedi. Kırar mıyım dedim seni. Hemen aldım. Sonra Jacqueline Hanım'a ulaştım. Çünkü gerçekten çok sevdim kitabı. Şimdi hattımızda Jacqueline Çelik var. Jacqueline Hanım hoş geldiniz Açık Radyo'ya.
Hoş bulduk. Merhaba.
Daha önce ağırladık mı biz sizi? Çünkü bu zannediyorum 4. kitabınız değil mi?
6. kitap.
6. Ay özür dilerim ya.
Evet. Dersimi iyi çalışmadım. Evet, ilk 2000 yılında çıkan Kum Saatinde Kum Kapı kitabından beridir ara ara çıkıyorum Açık Radyo'ya. Ama uzun süredir zannediyorum çıkmadım. Daha önceki arada çıkmadığım kitaplar var. Yani Açık Radyo'da konuk edilmediğim kitaplarım var.
Ah, mahcup ettiniz şimdi beni. Onları da okuyayım da o zaman. Onları da okuyayım da onları da konuşalım o zaman.
Hiç sorun değil. Bizim Açık Radyo'yla gönül birliğimiz var. Hiç sorun değil. Bizim kalbimiz, yani benim kalbim Açık Radyo'ya kırılmaz hiçbir zaman.
Peki Açık Radyo dediğinizde, ben dediğimde ne geliyor aklınıza? Mesela bir yazardan bunu dinlemek hoş oluyor çünkü. Bir iki cümleyle.
Ya biz Açık Radyo'yla büyüdük. Bir anlamda tırnak içerisinde Açık Radyo bizimle büyüdü. Tam böyle ismine yakışır bir açıklık. Şey yapıyor bana, çağrıştırıyor her zaman için. Bir açıklık, netlik, dürüstlük. Yani bunları çağrıştırıyor. Daha ne olsun ki?
Yani, süper vallahi.
Başka bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Net yani.
O zaman biraz kitap üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi ben kitaptan bir cümle okuyacağım size. Belki buradan başlarız diye düşünüyorum. İki ayrı karanlığa düşmüş bir geceyiz. Gün ışır ve birbirimizden gideriz. Şimdi bazen romanlarda böyle insanı durup düşündüren cümleler oluyor. Değil mi?
Evet, bu cümle iki kişinin berduşla sevgilisi arasında kendileri içkili bir haldeyken aralarında geçen bir cümle. Daha sonrasında da şey gelecektir, sabah uyandığında sosyal medyada paylaştığı cümleler damağında pas tadı bırakıyordu. Hani öyle olur ya hayatlarımız, aslında o cümle de benim sosyal medyada kullandığım cümlelerden biriydi. Bir gece yazdığım cümlelerden biriydi, onu ben kitaba dahil ettim. Böyle kitap içerisinde yaptığım böyle küçük oyunlarım var. Bunu söylüyor. Yani bu yazıyla karşılaşıyor çünkü gece içtiğinden dolayı hatırlayamıyor. Hani ne istinaden yazdı, hangi kafayla yazdı. Böyle bir cümle. Ama onun çok daha derini bende. Çünkü o daha öncesinden yazılmış bir cümleydi. Kitabın içine dahil edildi.
Aa, çok güzel. Şimdi dikkat ettim zaten metinde böyle okurla oynamayı çok seviyorsunuz.
Evet.
Sanırım oyuncu bir ruh haliniz var.
Evet, ya onu şuna bağlıyorum ben. Ben çok küçük yaşlarda tiyatroya gönül verdim. Hep her bireyin böyle geçmişe dair cümleleri vardır. Bu cümleler konuşma esnasında insanı güçlendirir, sözünü güçlendirir. Ben de hep tiyatrocu olmak istemişimdir. Kaldı ki konservatuvara gidecektim ama bir şekilde olmadı. Yani gidemedim ama yazıyla hemhal olunca yazı içerisinde kendime bir tiyatro alanı yarattım bir anlamda. Hani hem yazıyor olmak hem yazı içerisinde o içinizde ukde kalan bir mesleği sürdürüyor olmak aslında keyif verici. Bu benim bildiğim, herkese söylemediğim ama sizin açık ettiğiniz bir şey bu. Ben de cevabını vermiş olayım bu şekilde.
Vallahi ben çok severim oyuncu yazarları. Çünkü yazar oyunculuk yaptığı zaman hani bende böyle bir zeka duygusu beliriyor içimde. Tabii bunu zaman zaman anlıyorum bu oyunları. O zaman kendi zekama seviniyorum. Anlayamadığım zamanlarda zaten bundan kimsenin haberi olmuyor. Değil
mi? Biraz da öykücülükten geldiğim için öyle bir gelenekten geliyorum. Çok şey yazmaya çalışıyorum, tasarruflu yazmaya çalışıyorum. Onu yaparken de böyle bir oyun alanları açıyorum. Özellikle karakterler üzerinde oynuyorum. Bu elimde olan bir şey değil. Yani takıntılı bir şekilde karakterlerin üzerine gidiyorum. Öyle karakterler yaratıyorum ki diğer öykülerimde de öyle. Küçük, üzerinde oynayabileceğim, aynı zamanda bana alan yaratacak, oyun alanı yaratacak karakterler yaratmaya çalışıyorum.
Berduş burada sanırım öyle bir karakter.
Efendim?
Ama Berduş burada sanırım öyle bir karakter.
Evet, o öyle bir karakter ama zaten hepsinin bulunmaları bir ifade biçimi, kendilerini ifade biçimi, bu şehri ifade biçimi.
Evet, ben de oraya gelecektim. Mesela hemen romanın başındaki bu hamamcı karakteri, yani hı hı. Şehrin rantından nasiplenmeye çalışan o küçük esnaf tiplemesi beni evet. Başlangıçta biraz kırdı. Çünkü ben bir hamam açmayı çok istiyorum da.
Öyle mi? Hamam devralmayı herhalde
evet,
değil
evet.
mi?
Hamam devralmayı.
Olan bir hamamı devralmayı.
Ama kitabın girişteki bu hamamcının bu devir hülyaları benim moralimi bozdu. Yani kitaba öyle bir depresif başladı.
Siz öyle bir hamamcı olacaksınız diye bir şey yok. Durum söz konusu değil.
Ama moralim
bozuldu. Aksine belki o zinciri kırmış olursunuz.
Bilmiyorum. Şimdi bir de tabii sürekli kitabın içinde hazır bu rant mevzusu açılmışken yaptığınız yok gökdelen göndermeleri, betonlaşma göndermeleri, yeşil göndermeleri ve kentin bu değişen yüzünden rahatsızlığınızı da hissettim ben.
Evet.
Değil mi? Sanırım yani, eski bir bakır köylüsünüz ve belki de en çok siz hissediyorsunuz çünkü şehir sizin... Daha batınıza doğru korkunç büyüdü falan böyle. Bilmiyorum.
Eski bir kum kaplıyım. Tarihi yarımadalıyım. Ama Bakırköy'de de bayağı bir eskidik. Yaklaşık 25 yıldır Bakırköy'deyiz. Ama benim doğup büyüdüğüm yer kum kaplı. Tarihi yarımada.
Kum kapıdan Bakırköy'e eskiden minibüs yerden... kalkardı. Duruyor mu onlar hala? Şimdi aklıma geldi.
Pardon?
Eskiden o kum kapı Beyazıt'tan bir minibüs kalkardı Bakırköy'e. Duruyor mu onlar hala?
Yok, hayır. Artık minibüs hattı işlemiyor. Aşağıdan da kalkardı Topkapı evet. minibüsleri. Yukarıdan da bir yerlere giderdi ama o gittikleri şeyleri bilmiyorum, durakları bilmiyorum. Yani hangi noktaya giderdi minibüsler bilmiyorum ama kalktıklarını hatırlıyorum.
Ne enteresan değil mi? Şehrin içinde göçmen gibiyiz. Yani bunlar mesela değişiyor ve bizim için hepsi yeni oluyor.
Evet, bu çok hüzünlü bir şey aslında. Yani bize sığınacak bir ülke hafızamızın çarpacağı, hafızamıza yer edebileceği, zaman zaman ziyaretine gidebileceğimiz bir ülke yok. Bir şehir yok. Tıpkı hani müdavimi olabileceğimiz hiçbir mekan gibi. Yani yemek yiyecek yerden tutun da kahve içebileceğiniz, işte atıyorum İnci Pastanesi gibi, işte Markez gibi, geçmişte silinenler, hani hep iade edip duruyoruz ya Beyoğlu üzerinden, Pera üzerinden. İşte aynı şeylere biz de şey oluyoruz. Biz de bunun parçasıyız. Yaşadığımız dönemler ve geldiğimiz mekanlar olarak bizler de her bir birey bunun parçası. Bu yok oluşun, bu hafızasızlığın bir parçası aslında.
Ben bunu kitapta da bolca hissettim. Yani tabii beyefendi üzerinden yani bu dönüşümün öznesinin yalnızlığını, o yalnızlık mevzusuna biraz geleceğim ama gerçekten bu yaşadığımız şehirde her 10 yılda bir göçmen durumuna gelmek, buna romanda tanık etmek Yani acımızı hatırlatıyor ama bilmiyorum iyi bir sonuç çıkar mı oradan. Şimdi izin verirseniz ben bir de kitaptan aldığım bir başka notu sizinle konuşmak istiyorum. Hatırlar mısınız? Emil Kosturica'nın bir Underground diye filmi vardı.
Evet.
Pek çok savaş filmi çekiliyor. Savaş karşıtı film çekiliyor. Ama o filmde hayvanat bahçesine bir bomba düşüyordu. Ve çok etkilenmiştim ben. Hani hiç düşünmeyiz savaşların hayvanlara ne yaşattığını.
Evet.
Siz de romanın bir yerinde beyefendinin arka bahçesindeki iki köpeğin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorsunuz.
Evet.
Ya bu duyarlılık çok hoşuma gitti açıkçası.
Bazen yazarken şimdi bir konu buluyorsunuz sizi rahatsız eden ya da yazmak istediğiniz o her neyse onun gerekçesi her neyse bir konunuz var ve bunu yazmaya başlıyorsunuz. Karakterler kendi içerisinde şekil alırken oradaki eksikleri gedikleri yan karakterlerle beslemek zorundasınız. Dolayısıyla ben de hani romanın içeriğine dair çok bilgi vermek istemiyorum. Ama beyefendinin o yardımcısının aralarındaki o hain savaşta, tırnak içerisinde hain savaşta çok insani bir şeye de dokunmak gerekiyordu. Ben burada o bahçede yaşayan köpekleri seçtim. Yani o köpeklerin duygusunu, o hani dünya değişebilir, dönüşebilir ama aramızda yaşayan başka canlılar var. Onların da hayatlarına nasıl dokunuyoruz, nasıl değiştiriyoruz? Çok aslında zulüm ediyoruz. Dönüşen her şey sadece bize zarar vermiyor. Bütün canlılara zarar veriyor çünkü. Bunu hissettiyseniz sevindim. Yani bunu
tabii hani köpeklerin sadece düşüncesi değil, hani duygularına da yer vermeyiz. Beni gerçekten bu duyarlılık etkiledi. Çok hoşuma gitti orası, böyle kocaman çizdiğim falan.
Evet.
Sevgili dinleyiciler, İletişim Yayınları'ndan çıkan Sarhoşların Perşembesi romanının yazarı Jacqueline Çelik'le sohbetimiz devam ediyor. Ama ben burada bir kulağımızı şarkıya verelim istiyorum. Programı planlarken Jacqueline Hanım'a sordum, size ne hediye edeyim dedim. O da siz seçin dedi. Jacqueline Hanım bakalım beğenecek misiniz, hiç dinlediniz mi? Kafe Aman İstanbul grubundan bir parça seçtim ben, Gülbahar diye.
Tamam.
Bunu bir dinleyelim, sonra tekrar devam edelim izninizle.
Seve seve.
Gülbahar'ı dinliyoruz, Kafe Aman İstanbul. Sevgili dinleyiciler, Gülbahar şarkısını dinledik. Jacqueline Çelik'le Sarhoşların Perşembesi üzerine sohbetimiz devam ediyor. Dünyayı okumaktasınız, ben Aytaç Timur. Jacqueline Hanım, şimdi dil tabii çok değişiyor. Bütün dünyanın dilleri öyle çok değişiyor. Genelde zannedilir ki hani bizim ülkemizde sadece bizim dil değişiyor ama öyle değil. Her yerde dil değişiyor. Ve böyle yeni romanlarda dilimize yeni girmiş sözcükleri görünce ben bir gülümsüyorum, hoşuma gidiyor. Şimdi öyle bir kısa yer okuyacağım izninizle. Benimle sevişir misin dedi bir çırpıda kara kuru. Ve ağzının orta yerine okkalı bir tokat yedi. Biraz ayılır gibi oldu ve tabana kuvvet duvar dibinden topukladı. Şimdi topukladı çok yeni bir sözcük. Dikkat ettim, siz geçmişten de bazı sözcükleri çağırıp metne katıyorsunuz. Böyle sözcükleri de. Burada
evet.
Bir hassasiyetiniz, özeliniz var mı? Ne düşünüyorsunuz?
Bir sokağı anlatıyorum oradan.
Evet.
O sokak herhangi bir sokak değil. Yani en azından sonradan oluşmuş bir sokak değil, katmanlı bir sokak. Temizlenmiş tırnak içerisinde, yani bizim taleplerimiz doğrultusunda dönüşebilmiş bir sokak değil. Bir site sokağı değil. Ve o bölge nasılsa, biz o bölgeyi nasıl görebiliyorsak, gezdiğimizde, bölgenin adını da vereyim, Tarihi Yarımada. O sokaklarda gezerken o binaların okumaları, o sokakların okumaları, katmanlara girip çıkmamız nasılsa dili de o şekilde kullanmaya çalıştım. Yani orada o hissiyat neyse o sokaklarda gezerken o jargon, yani o sokakta bulunan insanın jargonu neyse onu kullanmaya çalıştım orada da. Yani bunun için ayrıca bir çaba sarf etmedim. O hani geldiği gibi geldi. Yani böyle olabileceğini düşünerek. bu hissiyatla yazdım. Kelimelerin kullanış şekli de tıpkı isimler gibi öyle yerini bulmuştur metinde. Yani topuklamak. Topuklamada, evet. Gedikpaşa'da, o tarihi yarımada'da, herhangi bir yerde o düzenin içerisinde, o kaos, düzensizlik diyelim, düzen değil de yani kendi içinde o düzensizliğin bir düzen var. Ama o sokakta biri bir topukladı kelimesini kullanabilir gayet rahatlıkla. Çünkü bu jargona sahip insanlar var.
Bu arada tarihi yarımadanın sakinleri yeni gelenlere pek hoş gözle bakmıyorlar değil mi? Göçmenlere, mültecilere istemiyorlar onları.
Ben sesinizi çok kırık bir şekilde alıyorum. O yüzden yapmak istemiyorum. Sürekli sohbette boğmak, bölmek istemiyorum. Tekrar ederseniz sevineceğim.
Romanımızda diyorum tarihi yarımadanın mevcut sakinleri yeni misafirlere, mültecilere, göçmenlere çok soğuk bakıyorlar değil mi?
Yani şöyle bakanlar var bir de bakmayanlar var. Bunu göçmenlerin varlığını fırsatçılığa çevirerek onların fiziki şeylerinden faydalanan, işte güçlerinden, iş güçlerinden faydalanan esnaf bu durumdan pek şikayetçi değil. Zaten hani orada herkes göçmen, herkes mülteci. Dolayısıyla bir diğerinden şikayet etme hali biraz olurunda. Yani bugün şikayet edebilir ama yarın birlikte dirsek dirseğe ortak bir iş yapabilir. Yani bu çok göreceli.
Evet.
Ama tabii romanda verilen hissiyat bu yönde. Öyle. Hani çünkü zaten hani yokluğun bulunduğu yokluk bölgesinden bahsediyoruz. Herkes birbirinin dilini anlayabiliyor. Ama hiçbir yerde yerleşik olan diğer geleni istemiyor maalesef. Yani bu dünyanın tırnak içerisinde düzeni. Yani kimse kimseyi bulunduğu yerde istemiyor. Özellikle huzurunu bozacak, özellikle ekonomik anlamda önüne geçebilecek hiç kimseyi istemiyor.
Şimdi yani. Tam da buradan şuraya atlamak istiyorum. Tarihi yarımada esasında böyle en sıkışmış değil mi İstanbul'un kişi başına metrekaresi en az olan yer. Ama bizim 3 tane kahramanımız da yapayalnızlar. İronik bir şekilde.
Evet. Şehrin yalnızları onlar.
Şehrin yalnızları evet.
Evet. Zannediyorum siz söylemeden ben söyleyeyim. Beyefendiden bahsediyorsunuz. Evet, Berduş'tan bahsediyorsunuz.
Yardımcı
de, herhalde efendim?
Yardımcı bir de.
Bir de yardımcı. 3 karakterden bahsediyorsunuz. Bu üçünün de tabii şehirden beklentileri, talepleri var. Tam da bu tüketim toplumunun figürleri bunlar. Ama bir tanesi reddediyor. Evet. Bir tanesi içerek unutmaya çalışıyor. Diğeri zaten Alzheimer beyefendi ki o en şiddetlisi. Çünkü şehrin silüetini değiştirmiş ve iktidara hizmet etmiş. Yani bir herhangi bir iktidar. Yani sonuçta dönüştürebilmenin gücü iktidar olmanızdan kaynaklı bir şey. Hani o iktidardan nemalanmanız gerekir. O iktidarın kendisi olmanız gerekir belki. Ama o güçlü bir figür. Ama gel gelelim Alzheimer. Yardımcı da onun Alzheimer olma halini fırsata çevirmeye çalışıyor. Çünkü elindeki son kozu o. Yani beyefendisi onun son kozu. Ve böyle bir aralarında didişme de var fark ettiyseniz. Geçmişe de döndüğümüzde bu didişmenin nüvelerini görebiliyoruz. Ama bunlar yalnızlar. Tabii ki yani bu şehirde talepleriniz varsa, böyle büyük talepleriniz varsa yalnızlık, yani bunun karşılığı yalnızlıktır. Beyefendi kadar çok sükseli binalar yapıp işte cebini doldurmuş bir müteahhit bile olsanız sonucu bu işte yani.
Ya da bu tüketim toplumu insanların pusulasını işte bu tüketime çevirdiği zaman burada kazanan da kaybeden de yalnız kalıyor diyebilir miyiz?
Evet, aynen öyle. Bunun tam karşılığı aslında tüketim. Çünkü doymak bilmiyor insanlar. Bakar mısınız? Yani şu anda İstanbul sürekli katlar katlar dönüşen bir şehir. Yani biz dönem dönem işte şehir dışına çıkmaya çalışıyoruz. Yani bir yerlere gidiyoruz. Arkadaşlarımızın mahkemeleri oluyor. Silivri tarafına gidiyoruz. O yol boyunca İstanbul içinde bir gittiğinizde bir binanın önüne başka bir bina dikildiğini görüyorsunuz. Son derece uyumsuz, son derece rahatsız edici. Yani insan olarak bu dünyada varlığınızı sorgulatan yapılar bulmuş. Hani ben bir canlıyım ve ben bu yapılarla karşı karşıya kalıyorum. Bu bana ne ifade ediyor? Ama gel gelelim bunun bir de karşılık yani talep var. Yani bunun bir de talep eden bir kesim var. İnsanlar istiyorlar. Yani insanlar şehirde daha büyük dairelerde yaşamak istiyorlar. Daha büyük dairelere geçiyorlar. Balkonlu evlerde yaşamak istiyorlar. Büyük ve balkonlu evlere geçiyorlar. Ama balkonlarını kapatıp evlerine dahil ediyorlar. Oralara da böyle pancurlar, perdeler ve tüller takıp hayattan bağlarını şey yapıyorlar. Mahrem yaratıyorlar. Ama bu mahremi yaratırken bu mahremin bedeli de bir tüketim. Yani bunun karşılığı para. Yani para döküyorlar ve devlete borçlanıyorlar. Yani iki şey var. Ya kara para dökersiniz. Cebinizde olan zaten bellidir. Değişime dönüşüme uygun da değildir. O cebinizde olan. Ya da gider devlete borçlanırsınız. İşte bunun hepsinin harmanlandığı bir şey. Cehennem İstanbul. Yani bu zihnin de, bu betonun da, insanın da harmanlandığı bir cehennem burası. Artık o hale geldi.
Evet. Jacqueline Hanım, programımızın sonuna geldik. Bilmiyorum var mı paylaşmak istediğiniz bir şey sarhoşların perşembesiyle ilgili? Yoksa ben yavaş yavaş kapatayım.
Teşekkür ederim ben ilginize. Ben... Vakit de çok çabuk geçti zaten.
Öyledir. Çok teşekkür ediyorum.
Size. Umarım, ben de çok teşekkür ediyorum.
Umuyorum sarhoşların perşembesinin yolu açık ve uzun olur.
Çok sağ olun.
Katıldığınız için teşekkür ederim Dünya Okuma. Sevgili dinleyiciler, iletişim yayınlarından çıkan Sarhoşların Perşembesi romanını yazarı Jacqueline Çelik ile konuştuk. Dünyayı Okumak'tan ben Aytaç Timur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta bir başka kitapta, bir başka yazarla buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi haftalar.
Dünyayı Okumak. Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.